Ayrım 2. Kamp Armen'e giden yol. Arta kalanların hikayesi. Hrant Güzelyan. Sayfa 23. Arka plan. Türkiye taşrasında yaşayan Ermeni çocukları kurtarmak üzere inisiyatif almamın sebebi neydi? Kurtarmak diyorum, zira orada kalanlar günden güne yetiyorlardı. Daha doğrusu bir kısmı hakarete, suçlamalara veya tehditlere maruz kalıp Türkleştiriliyor, Müslümanlaştırılıyordu. Geriye kalanlar bu durumdan kurtarılmalı, özgürleştirilmeliydi. Onlar da Yaradan tarafından özgür yaratılmışlardı. Yaradan, insana yaşaması için özgür bir irade vermişti. Fakat insan başkalarının bu özgürlüğünü kısıtlamaktaydı. 5,5 yaşımdayken babam Mihran Güzelyan'ı kaybettim. Babam Divrik'te, Divriği, evlenmiş, çocuk sahibi olmuştu. Eşi ortaokul öğretmeniydi. Bir gün 1912'de evli ve çoluk çocuk sahibi kardeşi Garabet'le Birleşik Devletler'e gitmeye karar verirler. Orada çalışmaya başlayacak, zamanla ailelerini de yanlarına alacak ve böylece huzur içinde yaşayabileceklerdi. Binlerce yıldır atalarının ana vatanı olan ülkeden ayrılıp Tanrı'nın lütfettiği hayatı dünyanın öbür ucunda devam etmek istemelerinin sebebi neydi? Bu uzun bir hikaye olabilir. Kelimenin tam anlamıyla Hristiyan olan babam, Birleşik Devletler'de pazar gününü kutsal sayan bir iş yeri arar. Uzun süre işsiz gezdikten sonra nihayet 2000 müşteri kapasiteli pazar günleri kapalı olan bir restoran bulur. Babam pazarı kutsal saydığı için o gün çalışmayan bir yer aradığını söyleyerek kendi şartını peşinen öne sürer. İşveren Hristiyanlığa geçmiş bir Yahudidir. Pazar gününü kutsal sayan birinin işine sadık olacağını düşünerek babamı tereddütsüz işe alır. Kardeşi Garabet gözündeki rahatsızlık nedeniyle iş bulamaz. Arjantin'e gitmek zorunda kalır. Yıl 1914. Birinci Dünya Savaşı baş gösterir. Karanlık, endişe verici yıllar birbirini takip eder. Memleketten ne haber ne de mektuplarına cevap gelir. Ne korkunç yıllardır o, özellikle Ermeni halkı için. Dünya olanı inkar etse de Tanrı biliyor. Tanrı o gaddarlıkları unutmayacak, telafi edecek. Vay sana yıkıp yok eden ama kendisi yıkılmamış olan. Vay sana ihanete uğramamış hain. Yıkıma son verir vermez sen de yıkılacaksın. İhanetin sona erir ermez sen de ihanete uğrayacaksın. Yeşaya 33:1. Babam nihayet 1919'da İstanbul'a döner. Bir an evvel Divrik'e gitmek, ailesini yanına alarak Chicago'ya dönmek ister. Tüm çaba ve çalışmalar sonuçsuz kalır. Çünkü Ermenilerin Anadolu'ya gitmeleri yasaklanmıştır. O uğursuz yıllarda İstanbul'da olan acılı hemşerileri babama ailesinden 27 kişinin katledilmiş olduğunu söyleyip onu boş yere çabalamaması için bir şekilde ikna ederler. Babamın 2,5 yaşındaki evladı Hrant'ı eşinin kucağından koparıp kuyuya atmışlar. Annesini engel olmaya çalıştığı için kılıçtan geçirmişler. Yester adlı 15 yaşındaki kızını Kürt Molla Mehmet kaçırmış. Hem kız kardeşlerini hem de onların kocalarını ve evlatlarını öldürmüşler. Karısı ise bu dayanılmaz olay karşısında delirip 4 gün sonra ölmüş. Babamı ahbaplar vasıtasıyla dul bir kadınla evlendirirler. Ben çocukken büyüklerimiz bize bir şey anlatmazdı. Fakat kendi aralarında konuşurlarken olay yılı, sürgün yılı vesaire derlerdi. Bir şeyler olduğunu tahmin ederdik. Hem de ne korkunç şeyler. Ama bilmezdik. Sorduğumuzda da azar işitirdik. Çoğu kez sus, sen küçüksün, büyüklerin lafına karışma deyip dışarı yollarlardı bizi. O olaylar neden olmuştu? Sebebi neydi? Kim bize anlatacak veya öğretecekti? Babam diyorum ama henüz babam değil. 16 Haziran 1921'de yani doğum günümde babam olacaktı. Annem de o gün annem olacaktı. Annem Hayganuş Beyleryan, Haçik adında bir gençle evliymiş. Haçik 1914'te asker olarak Çanakkale'ye götürülmüş. Ancak bir daha dönmemiş. Yavaş yavaş büyümeye başladık. Elimize oradan buradan tek tük kitaplar geçerdi. Annemizden gizli okurduk. Annem fark ettiğinde kızar, bir gün başınıza bela alacaksınız derdi. Türkçe kitap ya da gazetelerde elime ne geçerse artık Ermeni kelimesini veya Ermenilerle ilgili herhangi bir yazı arardım. Çoğunlukla Ermenilere yönelik aşağılayıcı sözlere ve iftiralarla dolu yazılara rastlardım. Oysa Türkler hakkında şunlar yazardı: Türk özgür doğar, Ermeniler asla devlet sahibi olamamış. Türkler ise hep hükmeden olmuştur. Medeniyeti Avrupa'ya Osmanlı Türkleri sunmuştur. Nasıl yani? Bizler esir miydik? Türk hür doğar. Türk hükmeder. Ermeni esir mi doğar? Türk bir gençle sorun yaşayıp karakola düştüğünde adını sorarlar. Haklı bile olsan suçlu ilan edilirsin. Bir okulun, kilisenin veya vakfa ait bir taşınmazın restorasyonu için başvurduğunda aldığın cevap, ulan bu memlekette artık kilise milise yapılmaz, boş yere uğraşma olur. Halktan, hükümet yetkililerinden ve gazete sütunlarından hakaret. Her gün gazetelerde okuduğumuz suçların faillerinin Türk olduğu belirtilmez. Ama ola ki bir Ermeni suç işlesin. Ermeniye düşen pay, bir Ermeni, kahpe, namussuz, alçak, gavurlar vesaire olur. Tıp fakültesinde okuyan bir arkadaş 1915'te yaşanan olayları asla kabul edemezdi. Babası olanlara şahit olmuş. Kendisine anlatmıştı. Fakat o ikna olmamıştı. Türklerin böyle vahşice bir şey yaptıklarına inanmam mümkün değil derdi hep. Fakat 6-7 Eylül 1955 olaylarını kendi gözleriyle gördükten sonra ikna olup artık anlatılanlara inanıyorum dedi. Askerlik yılları. Ekim 1941'de 20 yaşımı doldurmuş olduğum için askere alındım. Şansımıza o dönem savaş yıllarına denk geldi. Vatani görevimi 42 ay Sivas ve Erzurum şehirlerinde yerine getirdim. Bu vesileyle farklı bölgeler gezdim. Gençliğimde Ermeni bir asker gördüğümde nefretle bakar, öfkeyle burada kalmış bir de askerlik yapıyor. Neden yurt dışına gitmemiş ki? Derdim içimden. Büyük konuşmuşum. Ben neden kaldım burada? Fakat nereye gidebilirim? Annem gitmeme rıza gösterir miydi? Askerliğimden sonra bile ne zaman yurt dışına gitme sözü etsem ağlardı. Benle beraber 12 kişiyi trenle Sivas'a götürdüler. Şehir merkezine kadar yürüyüp kalacağımız binaya vardık. Biri arkamdan elleriyle gözlerimi örttü. Aklıma kimse gelmiyordu. Ama bu kişi büyük ihtimalle İstanbulluydu ve pek tabii bir askerdi. Ellerini yüzümden çektim. Pap kendi bu. Gülüyordu. İstanbulluların geldiğini duyduk. Gara geldim, seni gördüm fakat ses etmedim. Yerini öğrenebilmek için nereye götürüleceğinizi görmek istedim, dedi. Papken kilisemizin mütevellisiydi. Aynı zamanda pazar okulunda babamın öğrencisi olmuştu. Babam hem mütevelli hem de diyakozdu. Virgin Mardikyan babamı görünce yakınlarına Chicago Kilisesi'nin genç diyakozu buraya gelmiş, demiş. Sivas'ta o dönem 2000 Ermeni vardı. Bunlardan yaşı büyük olanlar Ermenice konuşurlardı. Şehirdeki büyük kilise cephaneliğe dönüştürülmüştü. Yıllar sonra iş başına gelen Demokrat Parti azınlıklara sözler verdi. Muhtemelen bu kilise de asıl sahibi olan Ermeni toplumuna iade edilecekti. Fakat Sivaslılar buranın ibadet amacıyla kendilerine tahsis edilmesi için başvurunca kilise bir gecede top atışlarıyla yıkıldı. Yalnızca uzaktan görebildiğim Surp Nişan Manastırı da cephanelik olmuştu. Şehre uzak askeri bölgedeydi. O taraflara gitmek yasaklanmıştı. Ermeni yedek subaylar kurşun kasalarını içeri taşıdıklarında manastırın bahçesindeki yuvarlak kurnanın üzerinde Ermenice kabartma harfler görmüşler. Ermenilerin izlerini yok etmek, orada yaşamadıklarını söyleyebilmek için daha sonra o manastırı da yıktılar. Harap durumdaki hanlar, camiler yenileniyor, Tanrı'nın evi olarak kullanılmış tarihi sağlam binaları ise vicdansızca yıkılıyor. Böyle bir şey karşısında insan nasıl acı duymaz ki? Sivaslı bir Ermeni aile, pazar günleri öğle yemeği için onlara gitmemi arzu etti. Davetlerine memnuniyetle icabet ettim. Ancak kısa sürdü. Çünkü birliğimiz ani bir kararla dağıtıldı. Vatani görevimiz artık Erzurum'da devam edecektik. Pazar günleri gittiğim o evin duvarında asılı bir fotoğraf vardı. İyi görünümlü, genç, güçlü, siyah burma bıyıklı, cesur bir kahramanın suretiydi bu. Kim olduğunu sordum. Fotoğraftaki adam ev sahibesi Armenuhi'nin kocasıydı. 1915'te karısını elinden almak için diğerleriyle birlikte onu da götürüp öldürmüşlerdi. Armenuhi'nin kendisini kaçıran adamdan bir erkek çocuğu olmuştu. Oğlu onu ara sıra ziyarete gelirdi. Babası ölmüştü. Annesi Armenuhi ise Ermeniliğiyle gurur duyar, Mesih'i vaaz ederdi. Bir gün birkaç arkadaş bana bir evde toplanıp şaraganlar, şaragan Ermenice ilahilerin genel adı, yayıncının notu, ve ruhani şarkılar söyleyeceğiz, istersen sen de gel, dedi. Gittik. İçeride genç ve güzel kızlar, kadınlar vardı. Korhut Korin, derin gizem ve Surp Surp, kutsal kutsal ilahilerini söylemeye başladık. Kızlardan biri
Şimdi biz kendi şarkılarımızı söyleyeceğiz. Siz dinleyin, dedi. Rab bugün dirildi. Haleluya. O galiptir ve güçlü. Haleluya, diye söylemeye başladılar. Ben de onlara eşlik ettim. Yanımda oturan Kirkor da bize katıldı. Mutluyduk. Bildiğimiz şarkıları söylüyorduk. Onlar da sen bizden mutlu. Bu şarkıları siz nereden biliyorsunuz, diye sordular. Ben kendi payıma düşeni cevapladım ve arkadaşıma bu şarkıları nereden bildiğini sordum. Üsküdar Pazar Okulu'ndan, orada öğrendim, dedi. İstanbul'u özlüyorduk fakat burada da samimi bir ortam oluşmuştu. Artık pazar günlerini iple çekiyorduk. Kızlardan biri hüzünle karışık bir sevinçle ah çekip, keşke babam da burada olsaydı, ne kadar mutlu olurdu kim bilir, dedi. Babası o günlerde işi dolayısıyla Tokat'a gitmişti. Kızlardan bir diğerinin adı Araksi'ydi. Daha sonraları bu Araksi'nin beni yemeğe davet eden kadının kızı olduğunu öğrendim. Beni yemeğe davet etmişler çünkü Papken Tundayan onlara benden bahsedip arkadaşı olduğumu söylemiş. Papken 3. askerlik hizmetinden ayrıldıktan sonra bana İstanbul'dan yazmış. Onları ziyaret edebilmem için adreslerini vermişti. Sivas'ta Ordu ve Tokat'tan gelen iki yedek subayımız vardı. İkisinin de eşi Ermeniydi. Kaçırılmışlardı. Güzel kız çocukları vardı. Bu çocuklar eskiden Ermeniydi ama artık değiller maalesef, diye düşünürdüm. Yedek subaylardan birine Nuri Baba derdik. Beni yardımcı seçmişti. Bazen iç çamaşırlarını yıkatmak için uzak bir mahalleye yollardı. Evini bulduğumda kapısı açıktı. Bir kadın elimdeki paketi görüp sevinçle ''Kız, Nuri Baba sizden birini yollamış!'' diye bağırdı. Sonra bana dönüp ''Nuri Baba'nın akrabaları sizden!'' dedi. Bunu söylemeye gerek yoktu ki. Anlaşılıyordu zaten. Herkese tek tek bakıp her yüzde bir Ermenilik bulmaya çalışıyordum. İçerideki kadınlar Ermeniydi. Bu kadın ise Rummuş. Her birinin kendi rızasıyla Türkleştiğini düşünmüyorum. Nuri Baba akrabasına size Ermeni bir asker yolluyorum, demiş olmalı. Diğer subay Todori'yi yardımcı seçmişti. Bir gün ben de gönüllü olarak Todori ile karın üzerinde odun kesmeye gittim. Bir kadın odadan bizi seyrediyordu. Kim bilir hangi duygularla. Daha sonra yarbayın güzel kızlarım var. Neden genç askerleri evine yolluyorsun, diyerek subayı uyardığını öğrendik. Bir gün de Nuri Baba'nın kayınbiraderi geldi. Biz aramızda Ermenice konuşurduk. Rumlar da kendi aralarında Rumca konuşurlardı. Bu gelen kişi sivil giyimli olduğu için bölgemize giremezdi. Eniştesini görmek için Tokat'tan gelmişti. Kapıda Ermenice konuştuğumuzu duyunca yanımıza gelip kendisini Ermenice tanıttı. Nereli olduğumuzu sordu. İstanbullu olduğumuzu öğrenince Gedikpaşa'yı bilip bilmediğimi, orada Tokatlıların olup olmadığını, onlardan birini tanıyıp tanımadığımı sordu. Biz konuşurken yukarıdaki balkonda Nuri Baba belirdi. Kayınbiraderinin eli ayağına dolandı. ''Aman sizinle Ermenice konuştuğumu duymasın.'' dedi. ''Korkma, bir şey demez, iyi biri o.'' dedim. Nuri Baba kayınbiraderinin Ermeni ruhu taşıdığını ve İstanbul'a yerleşmek istediğini bilmiyormuş. Bunu sonradan öğrendik. O yıllarda taşradan ayrılıp ülkeyi gezmekte şüphe uyandırırdı tabii. Sorular hep aynı. ''Nereye gidiyorsun? Niçin gidiyorsun? Kime gidiyorsun?'' Zavallı insanlar. Kiliseleri yok, okulları yok, bir araya gelme imkanları yok. Hep kontrol altındalar. Ermeni olarak doğmuş olmaktan ya da o şekilde yaftalanmaktan duydukları utanç da var. Kitab-ı Mukaddes şirketi çalışanlarından Yakup Hagopyan, Tokat'ı ziyaret eder. Aslen Süryani olmasına rağmen iyi Ermenice bilir. Yazar ve konuşur. Tokat'ta kaldığı otelin koridorunda bir sivil polis sabaha kadar bekçilik eder. Ertesi sabah emniyet masasına çağrılır. Burada sorguya çekilir. Dün şu kişinin dükkanına gittin. Ne işin var o Ermeniyle? Ben Kitab-ı Mukaddes şirketi çalışanıyım. Her dilde kutsal kitap satarım. Ermenilerle özel bir işim yok. O dükkana Ermenice kutsal kitap satmak için gittim, diye yanıtlar Yakup. Tokat'tan söz açılmışken şunu da anlatayım. Yıllar sonra İsviçreli Ermeni Dostları Derneği üyesi Theodor Wisser'le birlikte Sivas'ı yeniden ziyaret edecektik. Kars aniden dönüşte Sivas'a, oradan da Amasya'ya geçecektik. Saat 1 civarında Tokat merkezdeydik. Karnımız acıkmıştı. Yiyecek bir şeyler bulmak için durduk. Elimizde adres yoktu fakat muhakkak Ermeniler olmalıydı burada. Bir pazar yerinde durduk. Yan yana dükkanlar vardı ama tabelalarında bir tek Ermeni adına bile rastlamadım. Bir köfteci gördüm. İçerideki adam kıymayı iki avucuyla sıkıp şekillendiriyordu. Dükkanın önünde durmuş, onu seyrederken biraz tereddütle ''Acaba bu adama burada yaşayan Ermenilerin olup olmadığını sorsam mı?'' diye düşündüm. Uzun bıyıklı, güçlü bir adamdı. Kürte benziyordu. Konuşmaya başladı. ''Bir şey mi soracaksın genç?'' Kısık bir sesle gizlice "Bu civarda yaşayan Ermeni var mı?" diye sordum. Adam işini bıraktı. Kıymaya bulanmış ellerini önce bir bezle sonra önlüğüyle sildi. "Neden korkuyorsun kardeşim? Ben Kürt'üm. Gel sana göstereyim. Sen bakma o tabelalarda yazan Türk isimlerine. Onların hepsi aslında Ermeni," dedi. Bizi bir dükkana götürdü. "Bunlar Ermeni. Konuşun," dedi. "Her millette kötülerin yanı sıra iyiler de var." Adam tam mesai saati işini, dükkanını bıraktı. Bizi o dükkana kadar götürdü ve onlara teslim etti. Dükkan sahibi çok sevindi. Bizi yukarı evine götürüp annesiyle ve eşiyle tanıştırdı. Kadınlar bizim için sofra hazırladılar. Ermenileri Ermeni'den daha çok seven Bay Visar çok mutlu oldu. Ermenice bilen birilerini sorduk, bir yer tarif ettiler. Dükkancı bizi oraya bizzat götürdü. Götürdükleri evde 78 yaşında bir adam, merdiven basamaklarının üzerine dizilmiş Ermenice kitaplar arasından bir kitap arıyordu. Bu yalnız adam en sevdiği kitapları toplayacak ve sonra gidecekti. Hüzünlü bir manzaraydı bu. Kitaplar da çürüyüp gidecekti. Tıpkı yok olmanın eşiğindeki o adam gibi. Amasya'ya vardık. Elimizde bir adres vardı. Zengin, Ermenice konuşan bir ailenin adresiydi bu. Yıllar sonra bir gazetede bu evin reisinin bir soygun sırasında hırsızlar tarafından öldürüldüğünü okudum. Sayın Visar'ın aklını kurcalayan bir şey vardı. Kayseri Ermenileri Ermenice bilmiyordu ama Sivas ve Amasya Ermenileri biliyorlardı. Peki nasıl oluyordu da bu iki şehrin arasında kalan Tokat'taki Ermeniler Ermenice konuşamıyordu? Bunda şaşılacak bir şey yoktu aslında. Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Ağırnas'ta Kayseri olduğu gibi Tokat'ta da Ermenilerden nefret eden bir paşa vardı. Paşa Ermenice konuşanları dillerini kesmekle tehdit edip Ermenice'yi yasaklamıştı. Merak edenler tarihi araştırıp olanları ayrıntılarıyla ortaya çıkarsın. Yeni nesil hakikati bilmeli. 2 yıl önce bir Türk genç gazeteye şöyle yazmıştı. Kimliğimden utanıyorum. Çok yaşa hakikati konuşup itiraf eden genç. Her kim ki hatasını kabul edip pişman olursa Tanrı onu affeder. 20 ay Sivas'ta kaldıktan sonra 3. Ordu Komutanlığı Türkiye'de savaş tehlikesi kalmadığını göz önünde bulundurarak birliğimizi lağvetme kararı aldı. Birliğimizin adı Sahra Harp Malzeme Depo ve Tamirhanesi'ydi. İstanbul'un ileri gelen Ermeni ve Rum zanaatkarlarının hepsini buraya toplamışlardı. Dökmeci Manoli, kazancı Yorgo, modelci Dimitro, tornacı, tesviyeci vesaire. Hepsi de gerçekten büyük birer ustaydı. Büyük makineler yapabilir, çalıştırabilirlerdi. Savaş olduğunda tanklar, toplar ya da diğer araçlar bozulursa biz tamir edecektik. 12 acemi asker olarak oraya gönderildiğimizde bu ustaların hepsi oradaydılar. Bizi o birliğe onlar seçmişti. Tüccarlar da bu birlikteydi. Mesela demir tüccarı Ekşiyan. Hükümet demirin kilosu 80 kuruşa yükseldiğinde babasının demirini 8-10 kuruşa olduğu gibi satın almıştı. Ermeni tüccarlar yok edilmeliydi. Radyo Mika şirketinin sahibi Takvor Güleryüz ve diğerleri. Bunlar da muhabere araçlarının yenilenmesinde görev alacaklardı. Lozan Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun olan Ferdi, Burla Biraderler şirketinde çalışıyordu. Cömert bir insan, sıradan bir erdi. Yarbay Ferdi'nin haline üzülüp şöyle dedi. Sen askerlik hizmetini subay olarak yapmalıydın fakat maalesef bu ülkenin kanunları buna müsaade etmiyor. Evet, o dönem öyleydi. İsmet İnönü, Şükrü Saraçoğlu dönemi. 20 kura askerlik. Varlık vergisi dönemi. Onların gözünde biz aşağılanmaya ve soyulup soğana çevrilmeye layık bir alt tabakaydık. Piyano ve armoni öğretmenim Profesör Arşam Kavafyan 1941 yılının sonlarında şunları yazmıştı. Bu sene büyük ikramiye azınlıklara vurdu. Kimsenin yeni yılı kutlamaya gönlü yok. Yarbayımızın adı Naci Ünay'dı. Yakışıklı, uzun boylu, mavi gözlüydü. Askerlerinin üzerine titrerdi. Nöbetçi erlerin değil. Hatta bir gün nöbetçi erlere şöyle demişti. Siz bunların uşaklarısınız. İş başladığında onların tabaklarını siz yıkayacaksınız. Tabii bu tavrının bir sebebi vardı. Polonya'dan Yahudi bir aile Türkiye'ye göç etmiş, vatandaşlık almıştı. Ailenin reisi Rupi, azınlık mensubu sayıldığından nöbetçi asker olarak bizim taburumuzdaydı. Yüksek mühendis olduğu için bizim bölüğe düşmüştü. Henüz iş yok, rahat bir hayat sürüyoruz. Biz gelmeden yaşanan bir olayı anlatacağım. Rupi'nin Türkçesi iyi değil. Yarbay onu kendi bürosunun sorumlusu tayin etmiş. Rupi bir sabah erken saatlerde büronun önünü süpürürken toz kalkar. Osman adlı Trakyalı nöbetçi asker, ''Ulan gavur, neden toz kaldırıyorsun? der ve Polonyalı'nın suratına sıkı bir tokat indirir. Rupi'nin gururu kırılır, gözleri dolar, utancından ne yapacağını bilemez halde yarbayın gelmesini bekler. Komutan Naci Ünal gelir, içeri girer, oda sorumlusunun selamını alır. Rupi kapıyı kapatır. Bir anlık tereddütten sonra kapıyı çalar. Müsaade geldiğinde içeri girip şöyle der. Monsieur Yarbay, bu sabah kapının önünü süpürürken nöbetçi Osman neden toz çıkarıyorsun deyip beni tokatladı. Komutan öfkelenir. Dışarı çıkıp tüm askerlerin toplanmasını emreder. Hepsi Trakyalı olan onlarca nöbetçi asker toplanır. Biz o askerlerin Türkçesini gülünç bulurduk. Emir verilir. Rupi'yi tokatlayan her kimse meydan dayağına çekilecek. Falaka başlar. Pehlivan Osman dersini alır. Naci Bey heybetli bedeni gibi güçlü sesiyle şöyle der. Bundan böyle bizim yokluğumuzda sorumlu kişi Ferdi'dir. Yozan Üniversitesi'nden mezun birer. Nöbetçilerin bu zanaatkarlarla asla işi olmayacak. Siz Ferdi'nin emirlerine tabisiniz. Çalışma başladığında bunlara hizmet edecek, tabaklarını siz yıkayacaksınız. Bunlar nazik, değerli ve vatana faydalı şahıslar. Kasap bir keresinde kalmış et yollamıştı. Komutan bunu duyup öfkelenmiş, kasaba gitmiş. Adam, ne olacak ki? Nasıl olsa askerler yiyecek, demiş. Yarbay adamı azarlamış. Bir daha olmasın, yoksa doğduğuna pişman ederim seni. Onların her biri birer elmas, demiş. Korkmuş 50 kilo et geri verilmiş. Yerine taze et gelmişti. Yarbay'ın simasından atalarının Karadenizli olduğu anlaşılıyordu. Annesi Laz, babası ise muhtemelen Gürcü'ydü. Büyük abilerimiz Paskalya'da bir ayin yapmak istemişlerdi. Kuhorhurt, Kuhorin'le başlayacaktık. Onnik Hepşen, Harutyun Hovnanyan, gençlerden Bahram Magaryan, Masis Balyan ve diğerlerinin de katılımıyla provalar yapıyorduk. Hamdi adlı Erzincanlı bir yedek subay, Yarbay'a ''Komutanım bunlar kilise yapıyor.'' diyerek bizi şikayet etmiş. Yarbay'ın cevabı ''Sana ne ulan, bırak istedikleri gibi etsinler ibadetlerini.'' olmuş. Kasım 1943'te Erzurum'da çadırlardayız. Kar, kış, sıcaklık sıfırın altında 36-40 derece. Yeni bir bina yapılacak. İstanbullu inşaat mühendisi bir subay bizi yanına almış. Binanın temel yerlerini toprağa nasıl çizeceğimizi anlatıyor. Çukurların eni ve derinliğinin eşit olması için toprağı kazanlara riyaset etmemizi söylüyor. 300 asker arasında tek Ermeni benim. Benden başka birkaç Rum ve bir de Kars'ın Zohrab köyünden Vaske adlı iri kıyım bir Rus var. Ara sıra senin adın Vasken, sen Vaske diyorsun diye şakalaşırdım onunla. Dediğine göre annesi Ermeni okulunda öğretmenmiş bir zamanlar. Toprağı kazmaya başladılar. Askerlerden biri Ermeni olduğumu anlayıp emirlerimi kulak ardı etmeye başladı. Kızdım. Derken uzun boylu mavi gözlü başka bir asker benimle Ermenice konuşmaya başladı. Şaşırdım. Ermeni misin diye sordum. Hayır, Gürcüyüm dedi. Ermenice'yi nasıl öğrendin? Büyüklerimiz biz küçükler konuşmalarını anlamayalım diye evde Ermenice konuşurlardı. Onların konuşmalarını duya duya öğrendim, dedi. Binanın inşaatına başlamak için erimiş kireci ihtiyacımız vardı. Kireç taşına su katıp çimento hazırlayacak biri aranıyordu. Kendimi öne atıp ben yaparım, dedim. Mutluydum. Halbuki Palandöken Dağı'nın karşısında Kars Kapısı denen o yerde, kışın o soğuğunda nasıl saatlerce çalışılırdı ki? Ama ben mutluydum. Taşları geniş bir sandığa yerleştirip üzerine su döküyor, sandığın önünde rüzgara karşı duruyordum. Taşlardan yükselen sıcak buhar bedenimi sarıyordu. Hava buz gibiyken böyle bir sıcaklık ne kadar güzel gelir insana. Bir gün yanıma bir at arabası yanaştı. Sürücüsü uzun beyaz sakallı yaşlı bir adamdı. 1950'lerde tavuk pazarının al fabrikasında ustabaşı olarak çalışıyordum. Osman adında nazik genç bir yardımcım vardı. Bana Hrant Bey der, gereğinden fazla saygı gösterirdi. Rusya'da doğmuş bir Erzurumlu'nun evladıydı. Babası Rusya'da esir düşmüştü. 1936'da Atatürk'ün çabalarıyla Türkiye'ye dönmüşlerdi. Bir keresinde bana Ermenileri çok sevdiklerini anlattı. Babam küçükken iki kardeşe ait büyük bir çiftlikte çalışıyormuş. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeniler kırıma uğrarken bu iki kardeş babama kendilerini saklamasını, karşılığında tüm varlıklarını ona vereceklerini söylemiş. Babam o kardeşleri kurtarmış. Böylece eskilerden 200 beyaz sakallı Ermeni Erzurum'da kalmış. Gözüme taşların arasındaki işlenmiş mermer parçaları çarptı. Sordum. Baba, bu kireç fırını nerede? Bu taşlar nasıl kireç oluyor? Ermeni mezarlığının taşları bunlar dedi.
Baba, nerede bu mezarlık?
Palandöken de önden 2 saat ötede.
Baba, burada Ermeni yok ki. Ermeni mezarlığı ne arasın?
Önceleri çok vardı, dedi.
Neredeler şimdi? Ne oldu onlara?
Ah evladım, sorma.
Ben de Ermeniyim. Anlat bana, anlat.
Demediğim için o kadar pişmanım ki.
Hayır, korkak değildim. Belki bir şey anlatmadı ama neyi ima ettiğini zaten biliyordum.
Anadolu'ya yaptığım yolculuklarda buna benzer birçok şey duydum. Hayatı askeriye de geçmiş, sivil bir ustamız vardı. Araba tamircisiydi. İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen gazeteleri almam için haftada 2 kez şehre, Erzurum'a yollardı beni. Erzurum'a gidince Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan ve başında dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yazdığı ön sözün bulunduğu Yunanca ve Latince'den çevrilen klasik mitolojik kitaplar satın alırdım. Bir gün bir edebiyat dergisinde aralarında İngilizlerin de bulunduğu yabancı bir tetkik komisyonunun 1918 yılı civarında Erzurum'a gelerek Ermenilerin nerede olduğuna, başlarına neler geldiğine dair bir araştırma yürüttüğünü okumuştum. Yaşlı bir Türk onlara şöyle demiş: Haşmetliler, tüm Erzurum'u gezdiniz. Herhangi bir yerde Ermeni mezarlığına rastladınız mı? İnsaf edin. Burada Ermeniler yaşamış olsaydı mezarları olurdu. Tarihten bir haber zavallı müfettişler boyunları bükük geri dönmüşler. Ermeni mezarlığının nerede olduğunu artık biliyordum. Faytoncu söylemişti. Palandöken Dağı'ndan 2 saat ötede. Bir gün Erzurum'da gezerken biri arkamdan avuçlarıyla gözlerimi örttü. Ellerini yüzümden çektim. Vefa Oksijen ve Civata Fabrikası'ndan çalışma arkadaşım Zeki Özbilek'ti bu. Şaşırdım. Şefimiz Aşot bir sabah fabrikaya adımımızı atar atmaz müjdeyi vermişti. 1921 doğumlular, gözünüz aydın. Askere çağrılıyorsunuz. Zeki de Erzurum'da asker. Zanaatkar olduğu için askeri silah fabrikasında görev alıyor. Ne gariptir ki komşu olduğumuz halde birbirimizden haberimiz yok. Zeki, Hrant. Hrant diyemiyordu. Silah fabrikasında bir çan var. Üzerinde Ermenice kabartma harfler yazılı. Götüreyim seni de oku, dedi. Asker olmama rağmen oraya girme iznim yoktu. Ama arkadaşım kapıdaki bekçiyle konuştu. İçeri girip gördüm. Çan mesai başlangıcını ve mola vakitlerini haber vermek için kullanılıyordu. Üzerindeki yazıları not etmediğime çok ama çok yanıyorum. Gerçi nasıl not edecektim ki? Ne yazık ki aklımda orada yazanlardan bir şey kalmamış. Bir günde garda gezinirken bir çan gördüm. Onun üzerinde de Ermenice kabartmalar vardı. Yıllar sonra Bay Visar'a göstermek istedim ancak o çan gitmiş, yerine başka bir tane asılmıştı. 1850 tarihli olmasına rağmen yeni yapılmış gibi duran, pembe tüf taşından bir Ermeni Katolik kilisesi vardı. Cephanelikti. Şaşılacak şey. Bu kiliseye Ermeni askerler nöbetçilik ediyordu. İstanbullu Ermeni bir asker, sandıklarca mühimmatı kiliseye taşıdık, yerleştirdik. Sunağın arkasında bir kapak vardı. Kapağı kaldırdık. Bir de baktık ki içerisi kafatasıyla dolu, dedi. Erzurum'daki atölyemizin ustasının adı Alaaddin'di. Alaaddin bir gün ben yokken Rum ve Rus arkadaşlarıma Ermenilerin Kars'ta bir dolu kötülük yaptığını anlatmış. İntikam almak için Kars'ı işgal ettiklerinde oradaki büyük bir kilisenin çanını aşağı indirmek istemişler. Günlerce çabalamışlar. Nihayetinde 3 ton çeken çanı ancak top atışlarıyla yere indirebilmişler. Usta çanın üzerinde Çince bir şeyler yazdığını söylemiş. Fakat çocuklara sakın ola Hrant'a söylemeyin, yazıktır, üzülür demiş. Askerden önce mecburi beden eğitiminden arkadaşım olan Langa semtinden Serafim bana her şeyi anlattı. Ustaya gidip neden bana anlatmadın, bilmediğimi mi düşündün dedim. Diğerlerine kızdı. Ulan neden söylediniz? Ben ayrıntılar sorunca şöyle devam etti. O zamanlar 18 yaşındaydım. Subaylar Ermenilerin bu çanı yaklaşık 1000 yıl önce nasıl bu kadar yukarı çıkardıklarını düşünüp duruyorlardı. O çan şimdi nerede? Çok değerli olmalı dedim. Ulan bizim eşekler Ankara'daki silah fabrikasına yollamışlar. Kırıkkale. Orada parçalayıp top parçaları dökmüşler. Ah usta, onun içinde altın ve gümüş vardı kesin. Bileşiminde 500 kilo altın olduğunu sonradan anlamışlar. Çünkü sesi bütün Kars'ı inletirmiş. Bir gün karargâhtan çağrıldık. Gayrimüslim olduğumuz ve yasak bölgede bulunduğumuz için bir binbaşı bizi görmek istemiş. Sanki düşman ülkesinin askerleriydik. İşte yüreğime ve zihnime ızdırap veren meselelerden biri de bu zihniyetti. Bizden şüphelenip hakkımızda yanlış fikirler üretiyorlar, sonra bu fikirlere ikna olup bize dair farazi sözler söylüyorlardı. Masasının önüne dizildik. Binbaşı sırayla soruyor. Nesin sen? Bunun cevabı ne olabilir? Askerim. Ama onun niyeti başka. Rumum, Ermeniyim diye cevaplıyoruz. Yanındaki yedek subaya dönüp hepsi de kocaman adamlar diyor ve sıradakine soruyor. Sen ne iş yaparsın? Aptalca sorular. Kimliklerimizde ne iş yaptığımız yazılı zaten. Vaske yanımda duruyor. Ama sıra henüz ona gelmemiş. Gerçekten dev gibi. Onunla konuşurken yukarı bakmak zorundayım. Binbaşı ona soruyor. Sen nesin? Rusum. Ne? Rusum diye tekrarlıyor Vaske. Binbaşı şaşkın, titremeye başlıyor sanki. O günlerde hapisten bir casus kaçmış bulunamamış. Rus kelimesi korku salıyor. Yedek subay birdenbire eğilip binbaşının kulağına. Bunlar Malakan. Malakan. 19. yüzyılda Rus Ortodoks Kilisesi'ne itaat etmeyi reddedenler. Özellikle köylüler arasında gelişmiş olan Molokanizm tarikatı mensubu kimse. Yayıncının notu. Beyaz Ruslar. Kars'ta 200 kişiler diye fısıldıyor. Zavallı binbaşı. Sanki 3. ordu komutanısın. Bazı Rusların inançlarını koruyabilmek için Kars'ta yaşadıklarını nasıl bilmezsin? Onlardan üçüyle Sivas'ta aynı odayı paylaştım. Vaske Popov, Vasil Çirimisin ve Nikolay Dimkov. Vasil, Rusça kitabı mukaddesi elinden düşürmez, sabahtan akşama melodili bir şekilde okurdu. Üçü birlikte çift sesli ilahiler söylerlerdi. Melodiler o kadar güzeldi ki hepsi hala aklımda. Binbaşı bir başka birliğe gitmemize engel olamazdı. Çünkü Korgeneral Şükrü Kanatlı bize kefil olmuştu. Orgeneral Mustafa Muğlalıydı. Pazar günleri köşke giderdik. Farklı birliklerden Ermeni askerlerin orada toplanması hayret vericiydi. Köşk bir tepenin üzerindeydi. Bütün Erzurum'u baştan aşağı seyredebileceğiniz güzel bir yerdi. Zamanında Antrenik Paşa'nın karargahı buradaymış. O zamanlar yüzbaşı olan Mustafa Muğla'da Antrenik'e karşı bir çete çatışması içindeymiş. O günlerdeki mücadeleyi heyecanlı tasavvur etmemek nasıl mümkün? Ermeniler Antrenik'e destek verdikleri için kırıma uğramasalardı Erzurum ve ötesini alacaklardı. Böylece zaten önceden de Ermenilere ait olan kurtarılmış olacaktı. Bunları düşünüp de nasıl yanmayayım? Mustafa Muğla'dan sonra Kazım Orbay göreve geldi. Orbay biz Sivas'tayken askeri birlikleri ziyaret veya teftiş amacıyla oraya gelecekti. Hepimiz dizildik. Komutanımız Naci Ünay o görünür görünmez gür bir sese dikkat, sağa bak, sola bak diye bağırarak üstünü selamladı. Orbay aslına selam verdikten sonra bize dönüp merhaba asker diye bağırdı. Güçlü bir sesle sağ ol diye karşılık verdik. Bütün yöre inledi. Mardiros Avniyan'da yedek subay olarak bizimleydi. Onun sesi de üzerimde iyi bir intiba bırakmıştır. Komutanımız ziyaretçimize bilgiler verdi. Kazım Orbay önümüzden geçerken bana yaklaşıp nasıl olduğumu sordu. Sağ ol yerine iyiyim diye cevapladım. Hasta mısın diye sordu. Hayır dedim. Adımı sordu. Hrant dedim. Arkasını dönüp bu çocuğa iyi bakın diye emretti. Sonradan kıdemli askerler bana iyiyim değil sağ ol demeliydin dediler. Alt tarafı birkaç aylık askerdik. Bize bu yüzden çaylak veya acemi diyorlardı. Kıdemli askerler generalin o soruyu yalnızca bana sormasına şaşırmışlardı. Aralarında en zayıf ben olduğum için sağlığımdan endişe etmişti herhalde. Haksız da sayılmazdı. Zaten incecik olan boynum geniş yakalı askeri kıyafet içinde daha da ince görünüyordu. Erzurum'a dönelim. 3. Ordu Komutanlığı Konseyi Başkanı olan bir binbaşı Erzurum'daki son bölükte bulunmamızı istememişti. Ama Şükrü Kanatlı, Hatay'a zafer harekatı düzenleyen Tuğ General, şimdi ise 3. Ordu Komutan Vekili, sorumluluğu üzerine alarak bizim orada çalışmamızı emretmişti. Şaşırmıştım. Binbaşımız Asım Altınışık, biz Sivas'taki bölükten ayrılırken bana güvenip 12 askeri emanet etmiş, 13 kişi gidip bize verilen adrese teslim olmamızı istemişti. Hakkımızda yazılmış bir takdir mektubu da vermişti bana. Mektupta bizden seçilmişlerimiz olarak bahsediyordu. Binbaşından Kirkor'un da bizim gruba katılmasını rica etmiştim. Olmaz, onun herhangi bir yeteneği yok demişti. Soyadını iyi hatırlamıyorum. Galiba Kasbaryan'dı. Üsküdarlıydı. Fakat bize geldiklerinde arkadaşları ona doktor diyordu. Doktor yukarı, doktor aşağı. Kalıncamlı gözlüklerinin üstünden bakardı uzaktakilere. Biriyle tartışırken sakinliğini korur, gülümserdi. Ona herkes doktor dediğinden bir gün binbaşı da onu çağırmak için doktor diye bağırdı. Komutanım onun adı doktor değil Kirkor dedim. O zaman neden doktor diyorsunuz? Geldiğinden beri arkadaşları o sıfatla çağırıyor kendisini. Biz de ismi gibi alıştık doktor diyoruz dedim. Gerçi her doktor gözlük kullanacak diye bir kaide yok ama Kirkor taktığı gözlüklerle insanda doktor olduğu izlenimi uyandırıyordu sahiden. Aramızda Filipucci adında bir asker vardı. Boyluydu. Eski romanları andırıyordu. O da Sorbonne'da eğitim görmüş bir elektrik mühendisiydi. Birkaç dil konuşurdu. Yarbay'ın iki kızına İngilizce ve Almanca öğretiyordu. Bir gün üç çocuk sokakta kavga eder, ikisi birbirine karşı fakat o biri diğer ikisine göre daha baskın. Bizim çalıştığımız yere komşu olan bir dükkanın sahibi baskın olanın üzerine atılır. O çocuğun Ermeni olduğu ortaya çıkar. O sırada oradan geçen kısa boylu bir adam olaya müdahale eder. Ermeni bu, karışma sen, der komşu. Adam bunun üzerine sinirlenir. Utanmıyor musun, deyip çocuğu kurtarmak için müdahale etmeye başlar. Bizim Ermeni ve Rum çocuklar olaya müdahale eden bu kişiyi tanırlar. Sivil giyimli bir subaydır bu. Bizimkiler subayın yanında yer alır, ona yardım etmek ve çocuğu kurtarmak için komşunun üzerine saldırırlar. Askerlerimiz, komutanım dövelim mi, diye sormuşlardı. Subay, hayır karışmayın, demişti. Ama onlar bildiklerini okuyup bizim komşuya güzel bir sopa atmışlardı. Adam onları yarbaya şikayet etmeye hazırlanıyordu. Bu kavgaya şahit olan Kürt nöbetçiye içeri kimseyi almaması emredilir. Filipucci yarbayın sevdiği bir asker olduğundan içeri girip olayı anlatır. Karşı komşu şikayete gelir. Yarbaydan aldığı cevap, anlattığın doğruysa iyi yapmışlar olur. Kavgaya müdahale eden subay kısa bir süre sonra üniformasıyla çıka gelir. Fakat adam ortalıkta yoktur, kaçmıştır. Kötülerin yanında iyiler, haksızlık edenlerin yanı sıra adilce muhakeme edenler de var. Ama ezici çoğunluğun kötü olduğu bir ortamda bunun ne değeri var ki? Devlet adil değildi, kötüydü, sömürgendi, sevgisizdi ve kem gözle bakardı. Geleneklerimize imrenip onları takip etmek, öğrenmek ve geliştirmek yerine yaşadığımız yerleri zapt etmek, varımızı yoğumuzu elimizden alarak bizi hor görerek ve en temel haklarımız olan dilimizden, inancımızdan ve kültürümüzden mahrum ederek yok etmek istemişti. Buna benzer suç ve haksızlıklar yüreğime ızdırap veriyordu. Ben zavallı bir varlık olarak halkımdan geriye kalanlara faydalı olmak için neler yapabileceğimi düşündüm. Zavallı annem, başın belaya girecek, sana mı kalmış, derdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 39.